Ayrım 12.
Pascal'la ilgili olarak Hristiyanlığa karşı duruşlarını en iyi biçimde dile getirdiği özlü bir yazı yazmıştır. Aktarmaya değer. Nedir Hristiyanlıkta bizim savaşın verdiğimiz? Onun güçlüğü yıkmasına, güçlünün tinini çökertmesine, yorgunluk ve güçsüzlük anlarını kötüye kullanmasına, insanın kendine güvenini sıkıntı ve vicdan azabına çevirmesine karşı savaşıyoruz. Hristiyanlığın en güçlü içgüdüleri zehirlemesine, hastalık ve güçsüzlük aşılamasına, insanın kendini yapısına karşı çıkacak derecede küçümsemesine, alçaltmasına karşı, dinin kişiyi mahveden hastalık bulaştırmasına karşı savaşacağız. Bu korkunç tükenme yolunun en ünlü örneği Pascal'dır. Hristiyan Azizi'nin yerine Nietzsche, hiç de evrensel bir tipi bulunmayan yönetici bir aristokratın, soylu diyor buna, geçmesini ister. Soylu kişi zulmedebilecek ve sırası düştükçe kabaca cinayet sayılan suçu işleyebilecek, görevini sadece eşitlerine karşı yerine getirecek, sanatçıları, şairleri ve bir beceriye sahip olanları koruyacak, bu korumayı beceri sahiplerinin üstünde biri olarak uygulayacaktır. Öte yandan savaşçılardan uğruna savaştığı çıkarlarla ölümü çağrıştırmayı, bir takım kişileri feda etmeyi, davasını insanlara acımayacak ölçüde ciddiye almayı, amansız bir disiplin uygulamayı, savaşta şiddet ve kurnazlığa başvurmayı öğrenecektir. Aristokrat üstünlükte zalimliğin oynadığı rolü kabul edecektir. Bizim yüksek kültür adını verdiğimiz hemen her şey zalimliği yoğunlaştırma ve spiritüel duruma getirmeye dayanır. Aslında güç isteminin somutlanmasıdır Nietzsche'nin soylusu. Nietzsche'nin öğretileri üzerine neler düşüneceğiz? Ne dereceye değin doğrudur onlar? Bir ölçüde yararlı mıdır? Nesnel bir şey içerir mi? Yoksa sakat bir insanın güç elde etme yolundaki fantazilerinden mi ibarettir? Nietzsche'nin büyük bir etki yapmış olduğu yadsınamaz. Fakat edebi ve sanatsal kültüre sahip insanlar arasında değil. Gelecek konusundaki kehanetlerinin liberal ya da sosyalistlerin kehanetlerine bakıldığında daha doğru çıktığı kabul edilmelidir. Eğer Nietzsche sadece bir hastalığın belirtisi ise bu hastalık modern dünyada çok geniş ölçüde yayılmış olmalı. Bununla birlikte onda sadece megalomani olarak silkip atılacak çok şey vardır. Spinoza'dan söz ederken şöyle der söz gelimi. Dünyadan elini çekmiş bu maskarayı nedenli korkaklık ve vurdum duymazlıkla suçlasak yeridir. Hem de daha az çekinceyle. Ayakta gördüğü düşlerle o bir profesör değil bir savaşçıdır. Beğendiği bütün insanlar askeri kişilerdir. Nietzsche'nin kadınlarla ilgili düşünceleri her erkek gibi onlara karşı heyecanının nesnel duruma getirilmesidir. Açıkça bir korku heyecanının. Kırbacını unutma demişti. Fakat kadınların onda dokuzu onun elinden alabilirdi kırbacı, biliyordu bunu. Sonuçta kadınlardan zevk aldı ve yaralanmış boş onurunu kibar olmayan görüşlerle sağalttı, tedavi etti. Hristiyan sevgisini küçümser Nietzsche. Onun korkudan doğmuş olduğunu düşünür. Komşumun bana zarar vereceğinden korkuyorum. Bu nedenle onu kendisini sevdiğim konusunda temin ediyorum. Daha güçlü ve cesur olsaydım ona karşı duyduğum küçümsemeyi kolayca açığa vuracaktım. Bir insanın evrensel sevgiyi gerçekten duymasını olanaklı saymaz. Azametli bir kayıtsızlık perdesi altında gizlenen evrensel bir nefret ve korku içindedir. Soylu kişisi, hayalinde kendisidir o, bütünüyle sempatiden yoksun, kaba, acımasız, zalim, sadece kendi erkeğiyle ilgili bir kişidir. Kral Lear şöyle der deliliğin sınırında. Öyle şeyler yapacağım ki ne olduklarını henüz bilmem ama onlar yeryüzünün dehşeti olacak kendi payıma. Özü budur işte Nietzsche felsefesinin. Üstün insanına bağışladığı korkunun sonucudur zalimlik. Komşularından korkmayanlar onlara eziyet etme gereğini duymaz. Korkuyu fethetmiş olanlar sanatçı tiranın çılgınlığına sahip olmazlar. Müzikten, toplu adam öldürmeden zevk alan, yürekleri kaçınılmaz saray devriminin yüküyle dolu olduğu halde, müzik ve soykırımdan hoşlanan artist İran, Neronlardan ayrı niteliklere sahiptir. Dünyamızın kısmen Nietzsche öğretisi sonucu olarak böyle bir karabasana, kabusa benzerliğini yatsıyacak değilim. Fakat bu, dünyayı daha az dehşetli yapmamaya neden değildir. Nietzsche'nin yazdıklarına tas tamam uygun bir Hristiyan ahlakı olduğu kabul edilmeli. Pascal ve Dostoyevski, Nietzsche'nin kendi örnekleri, erdemlerinde aşağılık bir şeye sahip. Pascal, görkemli matematik zekasını Tanrısına kurban etti. Böylece adeta bir barbarlık yüklemi verdi Tanrı'ya. Dipnot: Tanrı'nın Pascal'ı matematik uğraşılardan alıkoymasıyla adeta kozmik düşünceleri zekasına üstün geliyor. Çevirenin notu. Pişmanlık duymak ve günah çıkarma zevkini tatmak için günah işlemekten başka şey yapacağı yoktu Dostoyevski'nin. Böyle sapmaların ne ölçüde Hristiyanlığa karşı bir suçlama olarak ileri sürülebileceği sorunundan söz etmiyor. Dostoyevski'ninki türünden can sıkıntısını küçük görmekte. Nietzsche ile uyuşuyorum. Belli bir doğruluk, gurur ve dahası kendini ileri sürmenin, hakkını aramanın en iyi karakterin ögeleri olduğunda uyuşuyorum. Kökleri korkuda olan erdem hayranlık uyandırmaz. İki tür aziz vardır. Bir, yapısal aziz, iki, korkusal aziz. Yapısal azizin insanlığı kendiliğinden sevişi vardır. İyiliği kendisine mutluluk sağladığı için yapışı vardır. Korkusal aziz ise polis yakalar diye hırsızlık yapmamak gibi cehennem ateşi ya da korkusu olmasa berbat biri olup çıkacak insandır. Nietzsche sadece ikinci tür azizi imgeliyor. Öyle korku ve nefret doludur ki insanlık sevgisi olanaksız görünür ona. Üstün insanın olanca korkusuzluğu ve dirençli onuruna sahip birinin sadece istemediği için acı çektirmeyebileceğini düşünememiştir Nietzsche. Lincoln'un cehennem korkusu yüzünden yararlı işler yaptığı varsayılabilir mi? Nietzsche'ye bakılırsa Lincoln'u aşağılık, Napolyon'u büyük saymak gerek. Ahlaksal sorun. Şimdi Nietzsche'nin ortaya koyduğu belli başlı ahlaksal sorununu ele almak kalıyor geriye. Ahlakımız aristokrat mı olmalı, yoksa tüm insanları aynı ölçüde kapsamalı mı? Bu biçimiyle çok açık bir anlamı olmayan bir soru sorduk. İlk adım, çıkış noktasını daha belirgin bir duruma getirmektir. Aristokrat ahlakı, aristokrat siyasal kuramdan ayırmalı önce. Bentham'ın en büyük sayı, en büyük mutluluktur ilkesi demokratik bir ahlakı temsil ederse de, onun genel mutluluğu aristokrat bir hükümet biçimine bağladığı düşünülebilir. Bu değildir Nietzsche'nin konumu. Halkın mutluluğu, kendi içindeki iyiliğinin parçası sayılmadığından. Kendi içinde iyi ya da kötü sadece birkaç üstün kişidedir. Başka kişilerdeki iyilik ya da kötülükten söz edilemez. Dipnot: Kendi içindeki, kendisi için iyi ya da kötü. Daha sonraki sorun şu: üstün birkaç kişi nasıl tanımlanacak? Uygulamada üstün azınlık genellikle fatih bir ırkın ya da aristokrasinin ürünü. Aristokrasiler genellikle hiç değilse kuramda fatih ırkların torunları. Nietzsche bu tanımı kabul edebilirdi sanırım. İyi bir aileden gelmedikçe hiçbir ahlak olası değildir. Soylu kast başlangıçta barbardı. İnsanın yükseğe doğru attığı her adım aristokrasiden gelmedir. Nietzsche'nin aristokrat üstünlüğü doğuştan mı yoksa eğitim ve çevreden mi saydığı belli değildir. Eğer üstünlük eğitim ve çevredense kimi insanların o koşullardan uzak bırakılmasını savunmak güçtür. Fatih aristokrasiler ve onların torunları daha küçük derecede de olsa insanların evcil hayvanlara üstün olması gibi uyruklarına biyolojik olarak üstün tutulmuştur. Biyolojik olarak üstün sözcüğüyle üstün ırk bireylerinin ve onların torunlarının Nietzsche'ye bakılırsa soylu olmasının daha belkili muhtemel bulunduğu anlaşılmalı. Büyük istem gücüne, büyük cesarete, erk itkisine sahiptir o. İnsanlara sempati, nezaket göstermez. Onlardan hiçbir çekincesi de yoktur. Biyolojik üstünlük. Şimdi Nietzsche ahlakını dile getirebiliriz. Sanırım aşağıdaki satırlar o ahlakın doğru bir çözümlemesidir. Bir savaşın galipleri ve onların torunları yenilgiye uğrayanlardan genellikle biyolojik olarak daha üstündür. Böylece onların bütün güce sahip olmaları ve işleri tüm kendi çıkarlarına çekip çevirmeleri arzulanır bir niteliktir. Burada yine arzulanır sözcüğünü gözden geçirmek gerek. Arzulanır olan nedir? Dışarıdan biri onu Nietzsche'nin istediği bir şey sayabilir. Bu yorumla öğreti daha basit ve açık olarak tek tümceyle şöyle özetlenebilir. Atina'nın Perikles ya da Floransa'nın Medici çağında yaşamak isterdim. Fakat bu bir felsefe değil, bir birey hakkında belirtilecek özgeçmişsel biyografik bir olgudur. Arzulanır lafı tarafımdan arzulanır anlamına gelmez. Belirsiz de olsa evrensel nitelikte bir yasa koyma niteliğine sahiptir. Bir tanrıcı arzulanır olanın tanrı yönünden arzulanan şey olduğunu savunabilir. Ancak Nietzsche bunu söyleyemez. İyi olanın ahlaksal sezgiyle bildiğini ileri sürebilirdi. Bunu da yapamaz. Çünkü o çok Kantçı bir deyiştir. Arzulanır sözcüğünü genişletilmiş biçimiyle şöyle anlayacaktır Nietzsche. İnsanlar sözlerimi okuyacaksa onların belli bir yüzdesi paylaşacak toplumun kuruluşu üzerine istediklerimi. Felsefenin kendilerine vereceği enerji ve azimle bu insanlar aristokratlığı kendi başlarına ya da dal kavuklarla koruyup canlandırabilir. Bu yolda onlar halkın hizmetçisi olarak daha tam bir yaşama ulaşmayı başaracaklardır. Nietzsche'de başka bir öge daha var. Kaba bireycilerin sendikalara karşı ileri sürdüğüne çok benzer bir karşı duruş ögesi. Herkesin, herkese karşı savaşında galip gelen Nietzsche'nin hayranlık duyduğu cesaret, zengin kişisel kaynaklara sahip olma, istem gücü türünden nitelikleri edinebilir. Dipnot: İyi eğitim ve çevre koşullarında nitelikli kişiler üstün insan olabilirler. Ancak bu niteliğin organizma ile bağlantısı, biyokimya ve genetik bilimlerinin kabullendiği bir husus. Stalin dönemi Rusya'sında çevre koşullarını değiştirerek katıksız Marksçı yaratma projesi başarıya ulaşamamıştır. Çevirinin notu. Aristokratik niteliklere sahip olmayanlar, çoğunluktadır onlar, bir araya gelirse bireysel aşağılıklarına karşın başarı kazanabilirler. Aristokratlara karşı Hristiyanlık ve Fransız devrimi kolektif bir cephe oluşturmuştur. Güçsüzler arasındaki bu birlik, güçlünün ağır basmaması uğruna hoş görülmelidir. Öte yandan halkın sert ve kaba ögeleri arasındaki birliği geliştirmeye çalışmalı. Böyle bir birliğin yaratılması yönünde ilk adım Nietzsche felsefesini öğütlemek. Ahlak-siyaset ayrımını sürdürmek kolay değil ancak. Benim yaptığım gibi Nietzsche ahlakına ve siyasetine karşı kanıtlar bulmak istediğinizi varsayın. Ne bulabilirsiniz? Ağırlığı olan pratik kanıtlar vardır. Nietzsche'nin amacına varma çabasının apayrı bir şeyi ortaya çıkaracağını gösteren. Doğuştan aristokratlığın kredisi kalmamıştır bugün. Uygulanabilir tek aristokratlık, faşist ya da Nazi partisine üye olmaktır. Böyle bir kurum muhalefete yol açar ve herhalde savaşımla yenilgiye uğrar. Yenilgiye uğratılmazsa çok geçmeden polis devleti kurar çıkar. Yöneticileri suikast korkusu içinde, kahramanları toplama kamplarında yaşayan polis devleti. Böyle bir toplulukta inanç ve onur, gevşeme sonucu yavanlaşmış, üstün insanlar aristokrasisi, sallantılı bir beceriksizler kliye olmuştur. Aristokratlığın tartışılmadığı dönemde hoş karşılanmayan ve zamanımıza ilişkin kanıtlar bunlar. Mısır hükümeti binlerce yıl Nietzsche'ci ilkelere göre yönetildi. Hemen bütün büyük devletlerin hükümetleri Amerikan ve Fransız devrimlerine değin aristokrattı. Böylece demokrasiyi böyle uzun ve başarılı bir tarihi olan yönetim biçimine yey tutmak için bir neden olup olmadığını ya da siyaset değil felsefe üzerinde durduğumuza göre Nietzsche'nin aristokrat ahlakını hayırlayacak, reddedecek bir neden bulunup bulunmadığını kendimize sormak zorundayız. Siyasala karşıt olarak ahlaksal sorun bir duygudaşlık, sempati sorunudur. Duygudaşlık başkalarının acılarıyla mutsuz olmak anlamına bir uzanıma değin doğaldır. Küçük çocuklar başka çocukların ağladığını görünce ağlarlar. Fakat bu duygunun gelişmesi ayrı kişilerde çok değişiktir. Başkasına eziyet etmekten zevk alır kimi. Bu da gibiler, canlı bir varlık acı çektikçe mutlu olamayacağını düşünür. Çok kişi insanlığı duygusal olarak dost ve düşman diye ikiye ayırır. Öncekine sempati, sonrakine antipati duyar. Hristiyanlık ve de Budacılık ahlakı evrensel duygudaşlık temelindedir. Nietzsche ahlakı ise duygudaşlık yokluğuna dayanır. Duygudaşlığa karşı öğüt verdiğinden hep, onun kendi ilkelerine uymakta hiçbir güçlüğü yoktur. Sorun şudur, eğer Buda ve Nietzsche karşılaşsaydı, yansız bir dinleyiciyi çekecek herhangi bir kanıt ortaya koyabilirler miydi? Siyasal kanıtlar düşünmüyorum. Onların, Hiob'un birinci kitabının ilk konusundaki gibi Tanrı katına çıktığını ve Tanrı'ya yaratacağı dünya üzerine öğütler verdiğini düşünebiliriz. Acaba ne derlerdi? Hiob, eski İsrail'de zenginlik simgesi. İsrail'in en güçlü şairlerinden biri, Hiob adına dinsel ve ahlaksal konuların işlendiği bir dizi kitap yazmış, çevirenin notu. Bu da Tanrı'ya ne derdi? Bu da cüzamlılardan, toplum dışına atılmışlardan, sefil, yoksul olanlardan, ağrıyan organları yüzünden eziyet çeken, azıcık gıdayla zar zor yaşayabilen, savaşta yaralanan, işkenceyle ölenlerden, zalim koruyucuların kötü davrandığı yetimlerden, başarısızlık ve ölüm düşüncesine kapılmış başarılı kişilerden söz ederek işe girişir, bütün bu yükten kurtuluşun sadece sevgiden geçtiğini söylerdi. Nietzsche Tanrı'ya ne öğüt verirdi? Söze karışmasını ancak Tanrı'nın engelleyebildiği Nietzsche ise sıra kendisine gelince top gibi parlardı. Bre nabekar, sert bir yaratık olmayı öğrenmelisin. Çerden çöpten insanlar eziyet çekiyor diye nane mollama olmalı. En tipüften yaratıkların canı acıyor diye burnunu çekmenin alemi ne? Büyük insanların acısı yanında nedir sudan yaratıkların acısı? Büyüklerin acısına acımamak gerekir. Soylu acılardır onlar. Senin idealin salt olumsuz. Acı ortadan kalksın istiyorsun. Yokluk da ortadan kalkar o. İnsanlar var oldukça olacaktır. Oysa benim ideallerim olumlu. Alkibiades'e, ikinci Friedrich'e, Napolyon'a hayranım. Bu gibi insanlar uğruna yoksulluk çekmeye değer. Sana söylüyorum Tanrı. Yaratıcı sanatçıların en büyüğü olarak artistik yetkilerini bu zavallı psikopatın soysuz ve korkak saçmalıklarına kurban etme. Dipnot. Buda'yı erekliyor. Çevirenin notu. Ölümünden beri cennet saraylarında bütün tarihi öğrenmiş olan, bilgiyi zevk gözüyle gören, insanların o bilgiyi kullanış biçimine üzülen Buda, serin kanlı bir efendilikle. Yanılıyorsunuz Profesör Nietzsche, derdi. İdealimin salt olumsuz olduğunu düşünmekle yanılıyorsunuz. Onun olumsuz bir öge içerdiği doğrudur. Isırabın ortadan kalkmasının içerdiği. Ek olarak öğretinizdeki ölçüde olumlu bir yana sahip olduğu da doğru. Alkibiades ve Napolyon'a karşı her nedenle özel bir hayranlık duymuyorsam da benim de kahramanlarım onlar. Örneğin ardılım ve insanlara düşmanlarını sevmesini öğütleyen İsa. İşte güçlerine egemen olma, az yiyerek yaşama yolunu bulanlar. İşte hastalıkların nasıl azalacağını gösteren tıp mensupları. Tanrısal güzelliğin pırıltılarını yakalamış şairler, sanatçılar, müzisyenler. Sevgi ve bilgi ve güzellikten zevk alma olumsuz şeyler değildir. En büyük insanların bile yaşamlarını doldurmaya yeter onlar. Hepsi aynı der Nietzsche. Senin dünyan tatsız, yapıtları ebedi kitaplıkta eksiksiz olarak yer tutan Heraklitios'u incele. Acıyla karışık senin sevgin. Doğruluğun eğer namusluysan hoş değil. Sadece acı çekerek bilinebilir o. Güzellik de öyle. Görkemini yaratıcılığına borçlu olan kaplandan daha güzel ne var? Hayır, eğer Tanrı senin dünyan lehine karar verecekse korkarım hepimiz sıkıntıdan ölürüz. Yanıtlardı bu da. Acıyı sevdiğiniz için ölebilirsiniz. bir utançtan ibarettir sizin yaşam sevginiz. Size göre yaşamı gerçekten seven, böyle bir dünyada kimse mutlu olmadığı için mutluluk duyar. Kendi payıma şu hayal ettiğim Buda'yla uyuşmaktayım. Fakat onun haklı olduğunu, matematik ya da bilimsel bir sorunda kullanılabilecek türden bir düşünceyle nasıl kanıtlarım bilmem. Acı düşüncesini sevdiğinden, bir göreve bencillik kattığı için görkemliliği, insanları öldürmekteki ustalık olan fatihlere hayranlık duyduğundan sevmiyorum Nietzsche'yi. Sanırım onun felsefeye getirdiği boş olmayan, içten ve kendisiyle tutarlı ahlaka karşı olmak, olgulara değil heyecanlara başvurmaktır. Evrensel sevgiyi küçümsemiştir. Onun, dünya açısından arzu ettiğim her şeye karşı itici güç olduğunu duyuyorum. Ardılları kozlarını oynamış, yapacaklarını yapmıştır. Yaptıklarının kısa zamanda ortadan kalkacağını umuyoruz. Konu 11. Yararcılar. Dipnot. Konuyla ilgili daha geniş bilgi edinmek isteyenler, Özgürlük ve Örgütlenme adlı yapıtımızın ikinci bölümüne bakmalı. Kant'tan Nietzsche'ye değin, profesyonel İngiliz filozofları Sir William Hamilton dışında hemen bütünüyle Alman çağdaşlarının etkisi dışında kalmışlardı. Hamilton üzerindeki etki de hafifti zaten. Coleridge'li Carlyle'ın Kant, Fichte ve Alman romantiklerinden etkilendiği doğrudur. Teknik anlamda filozof değillerdi onlar. James Mill'e Kant'tan söz edildiği ve Mill'in Kant'ı şöyle bir inceleyip, "Zavallının ne olduğunu yeterince anlıyorum," dediği anlatılır. Böyle bir görüş ayrılsaldır, istisnaidir. Genellikle Almanlar konusunda tam bir sessizlik yaygındır İngiliz düşünce dünyasında. Bentham ve okulu felsefesini ana çizgileriyle Locke'dan, Harley'den ve Helvetius'tan türetmiştir. Onların İngiliz köktenciliğinin, radikalciliğinin önderleri ve sosyalizm öğretilerine binmeyerek yol hazırlayan kişiler olarak önemi daha çok siyasaldır. Jeremy Bentham, felsefesel köktencilerin, radikallerin önderi sayılır. Böyle bir eylemin başında bulunacağı umulan bir kişi değildi. 1748'de doğmuş, 1808'e değin köktenci olmamıştı. Korkunç ölçüde utangaçtı. Yabancılar karşısında heyecandan titrerdi. Geniş ölçüde yazmış fakat yayınlama zahmetine pek katlanmamıştı. Onun adına yayınlanan arkadaşlarının adeta kendisinden kaçırdığı yazılardı. Belli başlı ilgisi hukukaydı. Helvetius ve Beccaria'yı en önemli öncüleri sayardı. Hukuk kuramı aracılığıyla ahlak ve siyasete de ilgi duymuştu. Felsefesini iki ilkeye dayandırırdı. 1- Çağrışım ilkesi, 2- En büyük mutluluk ilkesi. Çağrışım ilkesi üzerinde 1749 yılında Harley durmuştur. Harley'den önce düşüncelerin çağrışımı bir olgu olarak tanınmışsa da söz gelimi Locke tarafından sudan yanlışların da kaynağı sayılmıştır. Bentham, Harley'i izleyerek çağrışım ilkesini psikolojinin temel ilkesi yapmıştır. Bentham, düşüncelerin ve dilin aynı zamanda düşüncelerle düşüncelerin çağrışımını kabul eder. Bu ilkeyle zihinsel görünüşlerin belirginci, determinist bir açıklamasına girişir. Öğreti özce, Pavlov deneylerine dayanan koşullu refleks kuramının aynıdır. Tek önemli ayrım, koşullu refleksin fizyolojik, düşüncelerin çağrışımınınsa zihinsel olmasıdır. Koşullu refleks. Böylece Pavlov düşüncesi maddeci bir açıklamaya elverişlidir. Nitekim davranışçılık, behaviorizm, ona böyle bir açıklama yüklemiştir. Oysa düşüncelerin çağrışımı fizyolojiden az çok bağımsız psikolojiye götürmüştür.